Yemin Meriçten Lisesi Sorularla Gündem Podcast kanalına hoş geldiniz. Bugün Mithat hocamız, Alparslan hocamız ve Elif hoca ile birlikte İran sinemasının en önemli eserlerinden biri olan Serçelerin Şarkısı filmi üzerine incelemede bulunacağız. Şahsen o dönemde teknolojik ve bilim kurgu filmlerinin çokça çekildiği bir dönemde Doğu sinemasının naifliği ve klasikliği bu filmde ön planda tutulmuş ki ailece izleyebileceğimiz evrensel bir film. Konu olarak Kerim Bey adındaki ana karakterimizin evini geçindirme çabalarını anlatıyor. Ki bunu o coğrafyadaki toplumsal farkları göstererek anlatmış. Ki İbn Haldun'a da buradan hak vermek gerek. Coğrafya kadardır sözünü burada daha iyi anlıyoruz. O coğrafyadaki iş imkanlarına göre çalışmaya çabalamış. Evine ekmek götürmeye çalışmış. Ki ailecek izlenebilecek. Kerim Bey'in işten kovulup motoruyla birlikte Tahran'a gitmesi bir. İkincisi bir mavi kapı sahnesi var. Bu iki oluyor. Üçüncüsü Kerim'in ışıklarda durmasıyla küçük bir kızın yanına gelmesi ve ona bir gaz üflemesi, ona para vermek istemesi. Lakin elinin bir türlü gitmemesi. Dördüncü de Kerim Bey'in bacağının kırılmasıyla tekrar İlk başta gördüğümüz karaktere dönmesi. Ki Doğu sinemasının şöyle bir özelliği var Batı sinemasından farklı olarak. Batı sinemasında karakterimizin kişilik özellikleri daima aynı kalıyor. Başına gelen olaylara karşı ne yaşayacağını, nasıl atlatacağını düşünüyoruz. Ki senaryo da bu şekilde devam ediyor. Doğu sinemasında farklı olarak karakterimizin kişilik özellikleri sürekli değişiyor. Başına gelen olayları o belirliyor. Ki Kerim Bey de bunun en güzel örneklerinden biri. Hocalarımın da nasıl düşündüğünü şimdi sormak istiyorum.
Ben aslında şöyle bir şey sormak istiyorum. Sen daha iyi biliyorsun, benim film kültürüm çok yoktur. Hatta bu filmi tartışacağımız zaman beni uyarmıştı. Hocam bu bir Bollywood filmi değil, ona göre diye. Evet, aslında baktığımızda hikaye çok herkesin yaşayabileceği çok basit sıradan bir hikaye. Ama bu hikaye, yani bu film neden bu kadar ön plana çıktı? Yani bu filmi anlamlı yapan ne bu basit hikayede? Bunun üzerinden başlayalım mı?
Başlayalım hocam.
Mithat hocam bir şey söyleyeceksiniz, buyurun.
Alparslan hoca bir giriş yapsın, ondan sonra ben spontan bir şekilde aklıma gelen ana
hocam bir giriş şöyle yapsın. Başlayayım. Şimdi ben bu Kerim karakterine baktığım zaman bir nevi kendimi de görüyorum. Hani böyle dikkat ederseniz ailesinin rızkını kazanmaya çalışan, işte kulaklığıydı değil mi hocam? Ben de filmi yıllar önce izledim. İşitme cihazı kırılan ya da onu tamir etmek için para kazanma hırsıyla işte bir Tahran daha doğrusu. Orada işte bir anda gözü para kazanma hırsı ile büyüyen gözünü ve o saf, o temiz karakter bir anda hocam şeye dönüşüyor. Farklı bir, biraz önce Selçuk'un da söylediği gibi bir değişkenlik var. Hocam ben filmi bir bütün olarak alıyorum. Mesela Selçuk'un da biraz önce dediği gibi filmde böyle bölüm bölüm var ama hocam filmin bütününe baktığımız zaman böyle sanki Mesnevi'den Selçuk hocam şey yapacak, Mithat hocam beni belki şey yapın. Mesela Selçuk'un da biraz önce dediği gibi filmde böyle bölüm bölüm var ama hocam filmin bütününe baktığımız zaman böyle sanki Mesnevi'den Selçuk hocam şey yapacak, Mithat hocam beni belki şey yapacaktır, destekleyecektir bu konuda. Mesnevi'den bir hikaye gibi geldi bana. Yani Mesnevi'den alınmış bir öykü. Orada bir deve kuşu var. O deve kuşu yani bende şunu çağrıştırdı. İnsanın nefsinin peşinde koşması gibi. O deve kuşunu takiple başlayan, hani onun parasını çıkarmakla başlayan, kaybediyor çünkü onu. Başlayan süreçte adam kendi kişiliğini, şahsiyetini kaybediyor zaman içerisinde. Yapısını kaybediyor. İşte komşuları geliyorlar onlara, o bir kapı bir şeyler istiyorlar, vermiyor onlara. Hurda toplamaya başlıyor. Orada hurdalar hocam dünyalık bana olarak geldi. Ben biraz tasavvufla da alakalıyım. Aslında biriktirmeye başlıyor. Biriktirdikleri onun işte dünyevi anlamda biriktirdiği o hurdalar arasında boğulmaya başlıyor. Zaten o ayağının mı kolunun kırılması neden olay da öyle gelişiyor. Bir sahne beni çok etkilemişti hocam. Eli kalıyordu galiba bir sahnede parayla. Eve getirinceye kadar hiçbir şey kalmıyor hocam. Eve getirinceye kadar eliklerin hepsi bitiyor. Burada da şunu anlıyorum. Yani demek ki helal alınmayan bir şey geriye eve getirinceye kadar hiçbir şey kalmıyor. Yani helal yolla, düzgün bir yolla alınmayan hiçbir şeyin bize getirisi yok. Neticede hocam bir de beni orada etkileyen en önemli sahnelerden biri de bizim rahmetli Neşet Ertaş'ın bir Yalan Dünya türküsü var ya hocam. Mithat hocam evet. Dinlemiştir. Aynı orada bir Azeri Türkçesiyle okunan bir Yalan Dünya türküsü var değil mi hocam? Dünyanın evet. Yalanlığından bahsediyor mesela. O da çok etkileyici bir sahne. Selçuk'un dediği gibi o kapıyı taşıyoruz işte. Çocuklarımıza hizmet etmek için, işte para kazanmak için, daha iyi geçinmek için, daha iyi yaşayabilmek için. Ve sonunda bakıyoruz ki aslında geride kalan hiçbir şey yok o erikler gibi. Biraz da Mecidi hocam böyle bölüm mü konuşayım, kısa mı konuşayım?
Yok devam edin hocam. Ha, çok güzel.
Mecidi hocam Türkiye'ye gelmiştim geçen sene. Ben takip ediyorum. Baran'ı izlemiştir Mithat hocam. Baran'da bir sahne var. Geçen gün Mithat hocamdan konuşurken İran filmlerinde hocam öyle sahneler var ki böyle yağlı boya bir şaheser gibi. Baran filminde hocam bilir bir Afgan bir kız var. Değil mi? Evet. Afgan bir kız var. Onu seven bir genç var. Afgan kızın ayağı çamura batıyor. Mecidi orada hani kızın ayak izlerine bölüşmeler vardır sevgiliye, sevdiğine. O kızın ayağına ayakkabıyı giydirmesi işte orada aşkı anlatıyor. Müthiş bir sahne. Yani ben sinemaya bayağı nasıl size söyleyeyim hocam İran sineması, öteki sinemaya daha doğrusu. Sinemayı biz sadece Hollywood'dan ya da Bollywood'da diyelim ya da Hollywood'dan ibaret görüyoruz ama İran sinemasında müthiş bir öğreti var. Bizim sinema filmlerimiz gibi değil hocam. Ticari amaçlı çekilmiyor. Aslında bir propaganda aracı da değil bu film. Burada bir propaganda yapılmıyor. Mecidi böyle bir insan da değil. Filmin tümüne baktığımız zaman aslında Mecidi'ne İran Şiasını ya da İran Molla düzenini bize empoze etmiyor. Bir insanın, bir karakterin etrafında fakir yaşam süren insanların tabii etnik yapılar da var orada. Afganlar var, işte Azeri Türkleri var. Tabii burada yine Türkler hocam bir karakteri oturtmuş. Tahran'ın kenar semtlerinde oturan fakir bir Türkler gösteriliyor ama İran'da özellikle Güney Azerbaycan dediğimiz bölgede yaşayan 40-45 milyon Türk var. Bunlar da yavaş yavaş İran sinemasında kendilerini göstermeye başladılar. Burada Türklere bir atıf var. Mecidi çok cesur da biri. Yani özellikle İran'da Türklüğün ya da Türklük şuurunun ön plana çıkartılması zor olduğu bir dönemde Mecidi'nin filmlerinde özellikle bu Türk vurgusunu görüyoruz hocam. Bir filmi daha var. Onu da Mithat hocamla biz konuşmuştuk. Söğüt Ağacı.
Evet.
Müthiş bir film yine. Mesnevi'den yola çıkarak bir anlatılan film. Hocam izlemiştir. Cennetin Rengi.
Evet.
Müthiş bir film yine. Yani baktığımız zaman hocam ben tabii farklı kültürler olsa da bizim İran bizim gençliğimiz der İlber Ortaylı. Bize ait çok şeyler de var. İran filmlerinde bir an kulağınıza bir Azeri Türkçesi çalınabilir ya da bir Azeri türküsü çalınabilir. Mithat hocamla yine konuşmuştuk. Mormolok filmi, Kertenkele filmi. Orada bir küçelere su serpmişem diye bir türkü var. Mithat hocam dinlemişsiniz.
Filmin son sahnesinde.
Filmin son sahnesi. Alıp sizi sizden götürüyor. Diyorsunuz ki ne kadar bize yakın bir kültür. Yani bize yakın bir kültür, bir coğrafya. Ama baktığımız zaman kadınıyla, erkeğiyle okuyan bir topluluk hocam. Mesela İranlı kadınlar müthiş şiir okurlar. İlber Ortaylı bunu söylüyor. Mesela ben söylemiyorum. Müthiş tarih bilirler. Kadını bilebilir. Yani lise mezunu bir kadın İran tarihini, Pers tarihini, Sasani tarihini, işte Med tarihini bilir. Hatta biz Avrupa tarihini de bilir. Ama biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Sinemaları da bizden üst daha yeni. Sasani tarihini, işte Med tarihini bilir. Hatta biz Avrupa tarihini de bilir. Ama biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Sinemaları da bizden üst daha önde. Mesela Kanal 7'de oynayan bir dizi vardı. Defalarca izledim. Selçuk da izlemiştir. Hazreti Yusuf dizisi hatırlıyorsanız. Yine
her ay gösteriyorlar. Bölüm bölüm.
Halen daha gösteriyorlar. Baktığımız zaman işte İran'da dizi sektörü paket çekimler yapılıyor böyle. Bizdeki gibi şey değil. Gidip insanlar böyle video kaset şeklinde alıyor, evde izliyor. Haftalık alarak izliyorlar.
Hocam ashab-ı keyfi de onlar çevirdiler hocam.
Aynen ashab-ı keyf de. Mithat hocam, acaba bu İran'daki devrim, hani Molla devrimi, bir de tabii İran'ın bir öteki sineması da var Mithat hocam. Persepolis evet. diye bir çizgi film var. Çizgi film derken böyle bir animasyon gibi. İzlediyseniz İran Mollası'nın tabii insanların gözüyle anlatılan, ben onu da izlemiştim, çok hoşuma gitmişti. Hani İran'daki devrim sonrası Şahlık taraftarlarının İran'da yaşadığı sıkıntıları ve Avrupa'ya göç etmesini anlatan bir film. Yine hatırlarsanız bir Mithat hocam, hani ben genel olarak konuşuyorum da, bir İranlı bir doktor hekimin hanımı, Avrupalı bir kadın yanılmıyorsam, kızını Türkiye'ye kaçırıyordu, film öyle bitiyordu. Baktığımız zaman eleştirsel bir bakış açıları var, topluma bir şey veren bakış açıları var. Mesela Baba Aziz'i izlemişsinizdir Mithat hocam, Baba Aziz.
Evet.
Bir tasavvuf filmi. Müthiş öğeler var, müthiş unsurlar var. Ben bizim hani keyif alıyorum izlerken, özellikle Mecit Mecidi'nin bir cümlesi beni çok etkiledi. Dedi ki Türk dizileri Türkiye'ye geldiği dönemde Türk kültürüne ve Türk aile yapısına çok büyük zarar veriyor dedi hocam. Ben dedi Türk dizilerinin Türk aile yapısını yok tabii. Ama baktığımız zaman bir öğretisi var ya da bir hikayesi var ya da ne bileyim insanlara bir şey veren bir yapısı var, ama bizdekiler işte biraz önce hocamın da söyledi işte Çağınırmak. Bir iki film, ondan sonra ticari kaygılar başlıyor. Ama Mecit Mecidi'de böyle bir kaygı yok. Adam sanat yapıyor hocam. Resmen film başlı başına bir sanat içeriyor. Yani şöyle diyeyim, bir Züğürt Ağa filmini hepimiz biliyoruz değil mi hocam? Züğürt Ağa filminin hangi sahnesi bir sanat eseri değil ki? Yani filmin afişinden tutun, Şener Şen'in içinde olduğu her sahneyi fotoğraflayın hocam. Başlı başına nedir hocam? Bir şeydir. Sanat eseridir. Ama Mecit Mecidi'nin de filmleri böyledir. İşte Söğüt Ağacı'nı izlediğiniz zaman insanın bir iç hesaplaşmasını görüyorsunuz. Yine burada Kerim karakterinde hocam bir insanın bir sürecini görüyorsunuz. Öze dönme gayreti, aslında iyi yaşamak isterken, namussuz yaşamak isterken, öze dönme gayreti, aslında iyi yaşamak isterken, namussuz yaşamak isterken, düzgün yaşamak isterken, işte dünyevi şeylerin insanın nereye sürüklediğini görüyorsunuz. İşte ben burada kendimi de örnek verebilirim. Evden çıkıyoruz, işte orada bir işitme şeyi var mesela, işitme, çocuğuna cihazı alma kaygısı duyan veya onu yaptırma duyan bir baba ve o kaygıyla para kazanmak için İran'ın, o Tahran'ın metropolünde kimliğini kaybeden bir baba. Bizde de benzeri şeyler var hocam. Çocuğumuza daha iyi eğitim, daha iyi okul, daha iyi imkanlar sunmak isterken özümüzü kaybediyoruz hocam. Filmde metaforlar var, kapı sahnesi. Çocukların hayalleri var hocam. O balık yetiştirme. Hani balıklar var.
Baba da buna şiddetle. Sahneleri.
Aynen, bir müthiş bir sahne. O su sarnıcı değil vardı. Mi? Aynen. Evet. Erik sahnesi, sur sarnıcını temizleme sahnesi, sur sarnıcını temizleme
sahnesi. Erik sahnesinde hocam dikkat ettiniz mi? İki para var. O kazanmadığı paradan şey yapıyor, alıyor.
Aynen.
Değil mi onu?
Aynen.
Evet. İki farklı cebe koyuyor
getiriyor, parayı. Ama yine o hak etmediği paradan erik alıyor. Dikkat evet. ederseniz yolda erikler düşmeye başlıyor. Sadece bir iki erik kalıyor herhalde. Değil evet. mi öyle bir durum?
Yani İran tasavvufunun da etkisini görüyoruz bence burada. İran tasavvufunun. Anadolu tasavvufu İran tasavvufundan sıyrılmış bir hali var. Mithat hocam bu konuda bana katılacaktır. İran şiasının tasavvufu. Tabii biz tasavvufu da belki İran'dan öğrendik. Hani Hoca Ahmet Yesevi geleneğinden gelen bir Anadolu tasavvuf anlayışı var ama İran tasavvufu neticede aynı coğrafyada yaşamışız. Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklular, işte Kirman Selçukluları, efendime söyleyeyim Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safevi Devleti. Aslında aynı miras üzerinde oturan farklı iki milletiz ama ortak değerlerimiz, ve söyleyeyim Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safevi Devleti. Aslında aynı miras üzerinde oturan farklı iki milletiz ama ortak değerlerimiz var hocam. Özellikle bu Güney Azerbaycan, bize yakın olan coğrafyada yaşayan Türkler, kendi kimliklerini tanıtma, anlatma adına sinemada bir şeyler yapıyorlar ama hocam bu da İranlılar tarafından ön plana çıkartılmıyor. Ben hocam çok uzun konuştum. Ara ara yine konuşayım aklıma geldikçe.
Evet.
Tamam hocam.
Hocam bir anekdot aktarayım. Mesela o Kerim rolünde oynayan Rıza Naci tam 2500 tane tiyatrocu arasından seçilmiş bir adam. Yani
evet.
özellikle bak orada bile çok hassas davranmış. Bence adamın oyunculuğu müthiş.
Müthiş.
Yani ben düşünüyorum da orada bizde o o müthiş oyunculuğu çıkartabilecek işte, yani diyelim ki Serçeler'in şarkısında o Kerim karakterine biz kimi koyabilirdik ve bu kadar başarılı olabilir miydi diye. Yani bir de öyle bir durum var. Yani
Evet.
orası da bence önemli bir nokta. Bir de hocam Mecit Mecidi'nin filmlerine baktığım zaman konu benim için önemli değil. Yani inanılmaz bir kamerayı yakalama şeyi var. Yani orada hiç konuşma olmasa o görsellik bile, o nasıl çekiyor, nasıl yakalamış o kadrajı. Mesela orada inanılmaz bir şekilde bir şey var. Yani müthiş bir güzellik duygusu sende uyanıyor zaten. Yani
Evet.
konuya kilitlemesen bile o görselliği inanılmaz bir şekilde onu şey yapabiliyorsun, görebiliyorsun mesela. O Cennetin Çocukları filminde hocam bir havuz sahnesi var. Hatırlar mısın?
Evet.
Çocuklar ayaklarını şadırvan içerisine sokuyorlar. Balıklarla beraber. Hatırladın mı hocam o sahneyi?
Hatırladım. Aynen hocam.
Mesela orada inanılmaz bir şey var. Mesela yine o kapı meselesi dedin ya, o dünya işte dünyevi şeyler falan. O kapının altında o adamın o ezilmişlik hissini ne biçim hissediyorsun hocam?
Evet.
Mesela
Bir şey
yine ben
söyleyeyim.
bir yorum
Dediğim gibi
okumuştum.
hocam,
Diyor ki
sözünüzü
dünya
bölüyorum.
sinema
Daha...
tarihinin en şey ögelerinden o kapıyı taşıma sahnesi. Yani çok orijinal bir sahnedir falan. Yani bu böyle bir şey yok. Bir de orada dikkat edersen herhalde drone ile çekilmiş, yukarıdan bakılıyor.
Evet.
Aslında orada ilahi kader vurgulanıyor ha hocam. Ben öyle anlıyorum. Yani sen ne yapsan da bir külli irade ile cüz'i irade olayı var ya.
Aynen,
Aslında bizim
aynen.
hayatımızı şekillendiren, aslında Kerim Allah tarafından seviniliyor bence. Onun
Evet.
yanlışa düşülmesi Allah tarafından engellenmeye çalışılıyor bence. Ben
Evet.
öyle hissediyorum bazı noktalarda. Yani Kerim kendi içerisinde çatışmalar yaşıyor. İşte o haram paradan mesela aldı ya, iki para vardı hak etmediği bilir
Doğru,
mesela. Ben
doğru
öyle
hocam.
anladım.
Evet.
Bir de
Ben
o su
köprü sahnesini
deposuna
aslında söyleyeyim.
giderken Kerim orada bir değişim geçiriyor, bir dönüşüm geçiriyor. Değil mi? Yani
Evet.
orada o çatışmayı içerisinde bence çözümlüyor. Yani yanlış yaptığının hayata bakış açısını, perspektifini düzelteceği konusunda bir şey uyanıyor insanda. Ben öyle anladım. Evet. Elif hocam
Selçuk.
siz?
Sayın hocam, ben böyle öyle güzel yorumlar yapıyorsunuz ki ben sizin kadar olaya çok hakim değilim aslında. Film kültürü, yani çok film izlemeyi seven biri de olmadığı için sizin kadar anlam çıkaramıyorum açıkçası. Ama Selçuk'a bu konuda ben çok güveniyorum. O araya girmek istedi aslında, bir şey söyleyecekti. Ben şimdi direkt
Ben
Selçuk'a
kapı
döneyim.
sahnesini şöyle yorumlamıştım hocam. Orada dünyevi bir şey pek görememiştim. Fark ettiğim iki orada dünyevi bir şey pek görememiştim. Fark ettiğim iki şey vardı. Birincisi Kerim'in tamamen karakteristik özelliğinin tamamen bozulduğunu bize o kapı sahnesiyle göstermişlerdi zaten. Daha sonra da ayağının kırılmasıyla tekrar filmin başındaki karakterine döndüğünü düşünmüştüm. Ama az önce de söylediniz, drone ile çekildiği sahnelerde etrafında çorak bir bozkır görülüyor. Belki de bu karakter yolundan devam ederse böyle bereketsiz topraklar üzerinden ilerleyeceğini, yani kaderinin belki de daha kötü sonuçlanacağını göstermek istemişti. Öyle yorumlamıştım.
Ha,
Şimdi,
olabilir. Yani ben
evet.
orada iyi yönde bir dönüşüm, bir değişim geçirdiği
Tabii.
konusunda şey yaptım yani. Evet, ben öyle yorumladım.
Mithat Hocam, Mecit Mecidi filmlerinde Mesnevi'den metaforlar kullanan biri. Şimdi özellikle Söğüt Ağacı'nda dikkat edin hep filmin üzerinden harekette. Burada da deve kuşu hani Mesnevi'de hikayeler, hayvanlar üzerinden anlatılan hikayeler vardır ya
Yani şimdi
hocam.
onu şey yapalım. Niye deve kuşu
Yani
orada seçildi?
hocam
Niye orada şey işte bir keçi
aynen
çiftliği veya işte
değil.
bir tavuk çiftliği değil de
Tabii
niçin deve
İran.
kuşu çiftliği seçildi?
Mithat Hocam İran'dan bahsediyoruz değil mi bir de?
Evet.
Avustralya'da işte şeyden getirilen deve kuşu çiftliği. Aslında deve kuşunu burada tahlil etmek gerekiyor. Uçamayan değil mi Mithat Hocam?
Hı.
Uçamayan, uçsa konduğu yeri çökertecek. Mesela düşünün bir deve kuşunun gelip çatınıza konduğunu düşünün. Ağacın dalına konduğunu düşünün hocam. Kıracak değil mi? Mecidi de yani orada o deve kuşunda anlatılan şu insan hani siz külli ve cüz'i iradeden bahsettiniz ya Mithat Hocam.
Evet.
Şimdi orada tabii ki Allah'ın bize yazdığı bir kader var. Dikkat edin var. Dikkat edin giderek deve kuşu karakterine bürünen böyle dünya peşinde koşan bir Kerim ama uçamıyor. Yani neticede tekrar öze dönüş var. kuş olup uçmak istiyor, para çok kazanmak istiyor, yanlışa düşüyor ama Allah, hani çok güzel bir cümle sarf ettiniz, Allah'ın sevdiği bir kul. Hocam, uçsa belki ya da çok o para kazansa, dünyevi şeyleri elde etmeye başlasa, çok farklı bir kimliğe daha bürünecek. Belki acımasız bir karaktere bürünecek, daha zalim bir karaktere bürünecek ve uçamıyor da neticede. Ayağı kırılıyor.
Yani evet.
Ayağı kırılıyor. Orada işte ayağının kırılması her şerde bir hayır vardır derler ya hocam. Tekrar işte ailesine dönüşüyor, özüne dönüşü şey yapıyor. Orada aslında şeyde marifette insanların nefsleri hayvanlarla temsil edilir. Deve kuşunu çok iyi sorgulamak gerekiyor. Mesela deve, mesela bir köpek ya da bir yılan ya da bir tilki, bu hayvanların şeylerine baktığınız zaman, yaratılış gereği tabiatlarına, mesela yılan bir düşmandır. Ayı veya köpek nedir? İşte köpek yırtıcıdır. Kana şeydir yani böyle. Dünyalık için milletin etrafında kuyruk sallayan bir varlıktır. Bunu aşmak gerekiyor. At hırstır mesela. Güçtür at hocam. Mevlana'nın hikayelerinde de böyledir. Orada horoz vardır, işte katır vardır, eşek vardır, tilki vardır. Burada deve kuşunun üzerinde çok iyi durmak gerekiyor. Çünkü Mecid de orada o deve kuşunu, aslında o deve kuşunun yumurtasıyla bir ziyafetle çekiliyor. Fark ettiniz mi hocam? Aslında dünya evet.
Komşularına tek tek menemen yapıp dağıtıyordu.
O da çok güzel bir sahne.
O gün aslında sözünüzü bölüyorum hocam. Orada aslında işinden kovulduğu zaman mutsuz olmadığını göstermek istiyor bir bakıma. Eve geliyor çünkü çocuklarına armağan almış. Deve kuşu yumurtası getiriyor, Ramazan veriyor ona. Ki evet. Komşularına da bunu göstermek istemiş.
Evet. Şimdi Selçuk tabii bunu şöyle de yorumak gerekiyor. Ben öyle hani yaşım, hani sen gençsin. Ben şöyle yorduğum zaman aslında dünyevi şeyler paylaşıldıkça bereketleniyor. Mesela düşün işte o yumurtayı, o ne kadar kişiye gitti değil mi o menemen? Ne kadar kişiye pay edildi? Aslında demek ki bir şeyler paylaştıkça bereketleniyor ya da paylaştıkça insan mutlu olabiliyor. Bakın fakir insanlar netice. İnsanlar birbirlerine daha da bağlanıyorlar. Giyimlerine bakın, gömleklerinin rengine bakın, elbiselerine bakın. Baktığımız zaman işte çok, İran'ın aynı zamanda çok kültürlüğünü de gösteriyor. O çok hoşuma gitti o sahneler. Özellikle o kız çocuğunun, işte babanın zamanla çocuklarını anlayamaması. Mesela biz de anlayamıyoruz. Çocuklarımızın hayallerini anlayamıyoruz hocam. Çocuklarımızın, şimdi Selçuk tabii, Selçuk'tan 2 yaş büyük oğlum var benim. Çocuklarımıza dünyevi şeyleri göstermekten hayallerini törpülüyoruz. Çocuklar kırsalda bir susarın içerisinde balık geçirip para kazanmak ya da onlarla oyalanmak peşindeyken baba buna karşı çıkıyor. Ben de öyle. Çocuğum resim yapmak istese ne diyeceğim? Oğlum boş ver ya, ressam olup da acından mı öleceksin? Şahsen ben öyle düşündüm. Oğlum ne resmi ya? Ne gazeteciliği ya? Gazeteci olup işte...
Sistem getirisi işte herhalde hocam. Bizden doğruyu biliyoruz ama çok da o yöne yönlendiremiyoruz yani. Acı bir gerçek bu.
Hocam bir de sinemanın müthiş bir birleştiriciliği var. Ben en son Mecit Mecidi'nin Allah'ın Elçisi Hazreti Muhammed filmini izlemiştim. ATV'de de oynadı. İzlemişsinizdir. Yani şöyle, İran Şia filmlerinde tabii onların İslami unsurları resmedişi, anlatışı bizden çok farklı ama Mecit Mecid, onu film izlerken mesela ATV'de de oynamıştı. Farklı kanal platformlarda da izledim. Bütün İslam alemini kucaklayan bir şeyi vardı. Bu konuda Mithat Hocam bana şey yapacak, katılacaktır. Mecit Mecid'in filmlerinde bütün İslam alemini, yani Sünni ve Şia alemi dediğimiz İslam alemini kucaklayan bir duruşu var hocam. Yani rahatsızlık vermiyor filmleri. Ya da ne bileyim, daha böyle İslam'da. Bütün İslam alemini, yani Sünni ve Şia alemi dediğimiz İslam alemini kucaklayan bir duruşu var hocam. Yani rahatsızlık vermiyor filmleri. Ya da ne bileyim, daha böyle İslam dünyasındaki belki o bölünmüşlüğü ortadan kaldırıcı bir yapısı var. Yani filmlerinde bunu ön plana da çıkarmıyor. Ben birkaç tane daha İran filmi izlemiştim mesela. Orada da hani kendilerini de eleştirmeyi biliyorlar. Mormolog filmini izlediniz değil mi Mithat Hocam?
İzledim.
Kerpenkele filminde işte yine o İran mollalarının insanları nasıl kandırdığını, din bezirganlığı yaptığını o kadar güzel anlatıyor ki, siz bu filmi İran'da çekebiliyorsunuz mesela. İran Şiasında o din adamlarından insanların nasıl, düşünün yani siz bunu İran'ın bugünkü yapısında, o mollalık sisteminde hocaların insanları nasıl kandırdığını yapabilecek kadar cesur yönetmenler de var. Yani evet. Yönetmenler, senaristler gerçekten İran...
Sözünüzü kestim hocam. Mecid'in İran Cumhurbaşkanı mı? Yok, dini lider değil mi? Dini liderlik evet. Var onlarda. Hamaney'le evet. Arası çok iyi. Yani çok ciddi anlamda, mesela en son okumuştum. Biraz psikolojik anlamda sıkıntılar çekmiş. Hamaney'in yanına gitmiş mesela. Yani Hamaney kendisini teskin etmiş. Yani işte niye böyle yapıyorsun gibisinden. Bir de Hamaney'le ciddi anlamda bir dostluğu var yani Mecid'in. Onu da belirtelim yani.
Hocam şimdi bir de İran'ın, şimdi Ben İber Otaylı'nın Eski Dünya Seyahatnamesiyle bir ömür nasıl yaşanır? Onu okumuştum. Bir ömür nasıl yaşanır da diyor ki, dünyayı gezmeye İran'dan başlayın diyor hocam. Çok ilginç bir tespit. Biz hep batıya yönümüzü dönmüşüz ya. İşte bir ömür nasıl yaşanır da diyor ki, dünyayı gezmeye İran'dan başlayın diyor hocam. Çok ilginç bir tespit. Biz hep batıya yönümüzü dönmüşüz ya. İşte İran'da. Neden İran? İran diyor bizim ön gençliğimiz, yani Anadolu'ya gelen Türklerin, ben bir tarihçi olarak değerlendirecek olursam, edebiyatımızın, Mithat Hocam, edebiyatımızın mesela ön gençliği, işte Farsça, işte baktığımız zaman bizim şey, divan edebiyatı noktasına, değil mi hocam? Mithat Hocam sen bu konuda daha yetkilisin. Baktığımız zaman bizim
hocam, İran, diliyorum hocam.
İsfahan'ı mesela dünyanın yarısı derler İranlılar İsfahan için. Dünyanın yarısı. Evet. İşte ne bileyim, hemen yanı başımızda 1.5-2 milyon Türk'ün yaşadığı yine bir büyük bir şehir var. Tebriz var. Yine bir Tahran, 17-18 milyon, 3 milyon Türk'ü var. Ve hocam Tahran'ın bütün tüccarları ve zenginleri Türk'tür. Mesela yörükler kaldı mı kalmadı ama halen daha 2-3 milyon civarında Kaşkay. Hocam bu Nissan Kaşkay diye bir araba markası vardı ya bir ara. İsmini oradan Dünyanın en güzel
Kaşkay hallarını, Türkleri.
Dünyanın en renkli giyinen, en güzel hallarını dokuyan, bir Türk topluluğu, Türkmen topluluğu. İran'ı çok iyi anlamak gerekiyor aslında. Ama biz tabii, İran bize yıllarca işte Hollywood tarafından ya da işte Batı tarafından böyle, ki filmlerde de görürüz, 300 Spartalı'da öğrencilerime anlatırım. İran böyle bir hep bir öcü. Persler, ya senin Amerika işte çektiğin filmlerde senin Persler diyorsun. Ya Pers bir medeniyet. Bir Sasani diyorsun, bir medeniyet. Yani sen yokken. Sen yokken adamların yazılı kültürü var. Sen yokken adamların bir inanç sistemi var. Zerdüştlük. Aslında onu da çok iyi incelemek, irdelemek lazım. Mithat Hocam, Elif Hocam, evet. Zerdüştlüğü anlama adına. Hatta yani bugün dilimize yerleşen, mesela biz namaz diyoruz, Farsça hocam. İşte birçok dilimize yerleşen kelime, yani şu an konuştuğumuz 4000 kelime varsa bunun 1000 kelimesi Farsça hocam. Aslında evet. Baktığımız zaman Mithat Hocam, sen Kazakistan'da öğretmenlik yaptın galiba.
Tacikistan'da.
Baktığımız zaman orada Orta Asya'da yaşayan Türkler, Anadolu Türklerinin İran tornasından geçtiğini, yani İran tarafından evrildiğini anlatır. Bizi de böyle, aslında biz kendimize çok Türklük vurgusu yaparız ama İran'dan çok etkilendiğimiz ortada. Osmanlı Devleti'ne kadar, kuruluşunun belli bir dönemine kadar, Osmanlı Devleti'nin devşirme sistemini başlattığı döneme kadar İranlı mollaların ya da İranlı ulemanın, İranlı alimlerin sanatımıza kadar etkisi var hocam. Çinlilere bakın, Anadolu'daki ilk Selçuklu Beylik dönemi camilerindeki Çinlilere bakın. İran coğrafyasında işte İran işte kadim bir coğrafya. Oradan kalan eserlere bakın. Çok benzerlikler görebiliriz.
Hocam Batı'yı da iyi tanıyorlar mesela. Hiç İranlılar tanıyorum. Mesela Hatemi Cumhurbaşkanıydı değil mi? Önceki cumhurbaşkanlarından birisiydi.
Evet.
Almanya'da Kant'ın felsefesi üzerine doktora yapmış ve Kant'ı işte doğuda en iyi tanıyan, en iyi anlayan, bilen bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz hocam. Yani bir de böyle bir tarafları var dediğimiz gibi.
Tabii. Yani. Bir de hocam, Mithat Hocam, mensubu oldukları İran Şiasını ya da Şiiliği de çok iyi, hani konumuzun dışına çıkıyor ama filmin çok iyi anlamak ve anlamlandırmak gerekiyor. Yani baktığımız zaman bir yandan tüy ama filmin çok iyi anlamak ve anlamlandırmak gerekiyor. Yani baktığımız zaman bir yandan İran'ın hani böyle İslam dünyasındaki bölünmüşlük sonrası duruşu ve bugün de dünya üzerinde belli bir coğrafyayı domine ettiğini de atlamamak gerekiyor. İşte Irak, Kuzey Irak'taki Şia, Irak'taki Şia nüfusu Yemen'e kadar, hatta Osmanlı döneminde Anadolu'nun belli kısımdaki işte Şiiliğe yakın Türkmen kesimleri nasıl etkilediğini ve buradan oraya tersine göçler yaşandığını ve bu akrabalık bağını, bu ünsiyeti çok iyi tahlil etmek gerekiyor. Belki de bu yüzden İran filmleri bize çok sıcak ve samimi geliyor. Bir şeyler görebiliyoruz.
Evet.
Elif Hocam. Buyurun Elif Hocam. Hep biz konuştuk.
Bir de hocam işte Mecit'in filmlerine baktığımız zaman bir sınıf farkını da görebiliyoruz. Yani orada
Evet.
çok rahatlıkla, orada İran bütün cennetla, orada İran bütün cennetin çocuklarında, cennetin renginde, işte bu filmde yani özellikle Mecit'in filmlerinde, hatta benim o bir Asgar Farhadi'nin Bir Ayrılık filmine baktığımız zaman
Evet.
İran'da bir sınıf farkının da yani bir din ögesine rağmen 7 sınıf farkının devam ettiğini görebiliyoruz yani.
Mithat Hocam,
Mesela Mecidi'nin bütün karakterleri işte yoksul,
Evet.
fakir, toplumun alt kesiminden olan insanlardır. Onlar üzerinden film devam ediyor ama o yan karakterlere baktığımız zaman veya küçük karakterlere baktığımız zaman İran'da bir zengin sınıfın
Evet.
varlığını da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz yani.
Mithat
Mesela
Hocam,
o, evet.
İran sosyalizmi var mı böyle? Filmde sanki öyleler var mı? Hani paylaşmak var, o menemeni paylaşmak. O İranlı insanların böyle ezilmiş bir zümre, ezilmiş bir tabaka var. Özellikle
Hocam
Afganların.
zaten İran sineması, sözünüzü kestim. Bu İran sineması sadece Mecidi ile alakalı değil. Diğer yönetmenlere de baktığımız zaman
Evet.
mesela orada Afgan mültecileri üzerinden sinema filmi gelişmiş mesela. O
Evet.
mesela Abbas Kiarostami mi var mesela?
Evet.
Öldü 2 sene önce. O da çok büyük bir yönetmen. Mesela onun Yakın Plan filmi var bir de.
Evet.
En iyi İranlı sinema filmi olarak gösteriliyor. Onu izlemedim. Bir de onun Kandahar'a Yolculuk isimli bir filmi var. Bir
Evet.
Kanada'ya yerleşen bir mülteci gazetecidir. Ama kız kardeşi şeyde kalmıştır. Afganistan'da kalmıştır. Kız kardeşini kurtarmak için Afganistan'a, Kandahar'a kız kardeşini bulmaya gider. Orada giderken o yolculuk esnasında işte o İslam dünyasının o perişanlığı, o Afgan coğrafyasında muhalif, daha doğrusu evet muhalif kelimesi doğru olur. Sol dünya görüşüne mensup yönetmenler de var yani orada.
Evet.
Onu da belirteyim mesela. Evet.
Hocam o zaman diğer bir kırılma noktasına gidelim. O Kerim Bey'in trafik ışıklarında durduğu, yanına bir kız çocuğunun yaklaştığı, bir püf püf gazı falan üflediği bir sahne vardı. 5000
Evet.
tumanı bozdurmaya çalışıyordu. Sonra eli bir an gitmiyordu. Versem mi vermesem mi acaba parayı? Daha
Evet.
sonra geçiyordu. O
Parayı
sahnede belki de
bozdurmadı değil mi
Kerim'in
orada? Parayı bozdurmadı.
parayı
Kıza para vermedi
bozduramıyordu.
değil mi?
Evet, vermeyip gidiyordu. Kerim'in karakterinin ne kadar kaydığını gösteriyordu belki de o sahne. Daha sonra
Evet.
bir
Yani
buzdolabı
orada
sahnesi vardı.
aslında orada
O
o
buzdolabı
parayı
sahnesi
vermesi gerekirdi şeklinde o işte o mesela orada ve yapılması gereken ideal davranış bence o parayı orada vermeliydi şeklinde bir mesaj bize verildi şeklinde anlıyorum ben. Sen nasıl anladın Selçuk orayı?
Ben de öyle düşünmüştüm hocam. Karakterinin yeniden
Yani
şekillendiğini
ideal olanın
gösteren.
o 5000 tomanı bozmadan değil mi? O parayı direkt o kıza verebilmeliydi. Yani
Evet.
Evet.
evet öyle bir şey vardı. O yani Allah'ın istediği işte külli irade, cüz irade dedik ya orada Allah'ın istediği şey orada o 5000 tomanı orada Kerim verebilmeliydi ama hiç vermeden değil mi? Oradan evine döndü mesela. Öyle bir durum da var. İşte dediğiniz gibi
Karakterin ne
Alparslan
kadar
iyi noktaları
değiştiğini gösteriyor.
yakalamışsın. Hani
Evet,
biraz
Selçuk güzel,
dediğiniz
çok
gibi
güzel.
acaba orada bir sosyal biraz
Selçuk güzel,
dediğiniz
çok
gibi
güzel.
acaba orada bir sosyalist ögelere vurgu yapılıyor mu şeklinde böyle bir anlayış da benim
Tabii.
aklıma ya düşünülebilir.
Bir de
Zaten Evet.
Bir de böyle kırsaldan gelen insanların o metropolde boğulabileceğini de anlatıyor bence. Çünkü
Evet.
İran'da şöyle bir gelenek var. Belki kırsalda motorla gitse el kaldıran birini alsa para almaz da. Hani İran'da şöyle bir gelenek var. Taksi yok. Ben birkaç filmde denk geldim. Elinizi kaldırıyorsunuz, araba duruyor. Para veriyorsunuz, adam sizi götürüyor. Yani bu bindiğiniz adam bir doktor da olabilir, taksisine bindiğiniz. Ya da bir motosikletli bir yere gidiyorsa elinizi kaldırıyorsunuz, sizi alıp götürüyor. Bunu Allah Yakın filminde de görmüştüm ben. Mithat
Evet.
Hocam, o Allah Yakın filmi de çok gerçekten etkileyici bir filmdi. Orada da yine hani bir filmi de çok gerçekten etkileyici bir filmdi. Orada da yine hani bir mollanın bir medrese öğrencisinin hayatını anlatıyordu. O da muazzamdı. İran'da böyle elini kaldırıyorsun, araba duruyor. Mesela ben yolda şahsen Türkiye'de Mithat Hocam, sen, ben ya da Elif Hanım elini biri kaldırsa nereye gidiyorsun? İşte Gaziantep'sine doğru. Adam senden para alıyor mesela İran'da böyle bir durumda. Bu geleneğe dönüşmüş. Bunu da
Evet.
görünce para kazanmanın yolunu görüyor. Ne yapacak? İşte çocuğuna kulaklık alabilmek için ya da işitme cihazını yaptırabilmek için bir şeye kapılıyor. Tabii değişik yaşantılar, değişik hayatlar. Adam bozuluyor yani. Biz bunu kendimiz de görüyoruz. Taşra'dan İstanbul'a giden bir insan, ki benim başıma gelmişti, ben sizinle paylaşayım. 2001'de askere gitmek için İstanbul'a gitmiştim. Çocukları da götürmüştüm işte. Hanımla, o zaman yeni doğan oğlum Alperen de vardı. Bir adam geldi, elimden valizi kaptı. Ben herhalde dedim bana yardım edecek. Hani çok değil, 100 adım yürüdük. Ben ne bileyim, herhalde kucağımda çocuğu gördü, hanımın elinde çantayı gördü, bize yardımcı olmak isteyen biri. O günün parasıyla benden 10 lira para aldı. Mithat Hocam, düşünebiliyor musun? İşte
Evet.
Elazığ otogarında otobüsten iniyorsun, dışarıya kadar bir adam sana yardımcı oluyor. Ve bu çekçek de değil ha, sizden para alıyor. Yani baktığımız zaman büyük şehir, metropol şehir, kırsaldan giden o saf, temiz, katıksız insanları bozuyor hocam. O
Evet. Bir de dikkat edersen zaten o söylediğiniz o şehirleşme, o Tahran'a gidiş
Evet.
süresinde o insanlar inanılmaz derecede
Evet.
iktisadi, ekonomik bir şeye şey
Evet.
yapmalar. Yani dakik şeklinde her şey iktisadi, ekonomik çıkarlar üzerine kurulmuş ilişkiler var. Mesela o motorun arkasına binen adamın iş görüşmesi yapması,
Tabii
işte
tabii.
orada her şey böyle çok rutin bir şekilde işliyor. Bir de o şehirleşme, ekonomik çıkarlar üzerine kurulmuş ilişkiler var. Mesela o motorun arkasına binen adamın iş görüşmesi yapması,
Tabii
işte
tabii.
orada her şey böyle çok rutin bir şekilde işliyor. Bir de o şehirleşme hayatı dediğimiz şey İran toplumuna da böyle o toplumsal değişme, o kapitalist sistemin
Evet.
o İran toplumuna girdiğini o sahnelerde çok rahat
Bir
anlayabiliyoruz
de
yani.
Kerim'de de bir köylü kurnazlığı var. O da o
Evet.
şehrin ticaretiyle buluşunca Kerim'in o parlak şeyi de ortaya çıkıyor. Zekası da, yani parayı kazanmayı da görünce adam iyice bozuluyor hocam. Allah insanı korusun böyle
Neden
şeyler.
sanki bazı sahnelerde şey var, neden olmasın gibi bir bakış oluyor aslında suratında, ben onu gördüm. Aa,
Evet,
böyle de bir
evet.
yöntem varmış. Yani neden ben de denemeyeyim
Ben de
bakışını
denemeyeyim değil mi
gördüm
hocam?
orada.
Aynen hocam. Yani
Evet.
bize çok yakın bir
Peki
karakter.
filmin sonundaki o tavus kuşunun ama tavus kuşuna bürünmesi, yani
Estağfurullah.
orada bir ritmik hareket yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz filmin son sahnesinde?
İşte dünyanın cezbediciliği bence. Dünya hayatı diyor. Hani Allah ayette diyor ya, dünya hayatı, dünyanın malı, evlatlarınızın çokluğu ya da kazandığınız para sizi aldatmasın diyor ya ayette. Yani tam Türkçe'ye karşılığı mı bilmiyorum ama ayeti tam aklıma gelmiyor ama işte dünya malı, para kazanma hırsı, evlatlarımızın işte geçim darlığı, onu kazanma adına hırs sizi aldatmasın. Yani Allah bu, yani aslında filmde tamamen bir şey var, öğreti var hocam. Filmin bütünü tamamen bir öğreti. Her sahnesinde bir öğreti var. Tıpkı işte bir okursunuz, her filmin tamamı metafor aslında. Ben onu görüyorum. Filmin
Evet.
tamamı diyor ki, ey kulum, senin diyor işte ne kadar uçmaya çalışırsan uç, ben.
Pozitif sürece girdiğini düşünüyorum. Yani
Evet.
doğru mu? Siz de öyle algıladınız mı filmi? Yani özellikle o bir sahne var. Deve kuşlarını kendisine doğru, filmin sonlarına doğru
Evet.
böyle hızlıca kendilerine doğru, kendisine doğru koştuğunu şey yapıyor mesela. Mesela oradan da anladın hocam.
Mithat Hocam, ben şimdi filmi tam 2-3 sene önce izledim. Hani TRT'de izlemiştim. Dün de hani zaman bulup izleyemedim ama hani ben kendi şahsen düşüncem, deve kuşu hani dedim ya, motifi bana Hani neyi çağrıştırıyor desen, çok gösterişli, çok heybetli bir kuş ama kanadı yok, uçmaya çalışıyor. Uçsa ne olur? Uçsa konduğu yeri yıkacak, kıracak, dökecek hocam. Yani ben o tam o son sahneyi tam hocam hatırlayamıyorum. Ben bütün olarak
ben o ritmik
çok...
hareket, o filmin
sahneyi tam hocam hatırlayamıyorum. Ben bütün olarak
ben o ritmik
çok...
hareket, o filmin final sahnesinde o deve kuşunun o ritmik hareketleri yapmasını ben tasavvufa yorumladım. Yani
aynen, bizde aynen.
Bizde o sufilerin içerisine girmiş olduğu o hani o tasavvufun aşamaları vardır ya. Evet. Orada o sufilerin yani, o
tabii nefsin
Allah'la yakınlaşması var. O ritmik tabii. Dönüşlerinde böyle bir mistik hal sezdim. Yani evet. Orada çok belirgin.
Hocam şey vardır tasavvufta. Nefsin mertebeleri vardır. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime. Aslında belki yaptığı hataların farkına varması kınayan nefis. Tasavvufta vardır ya kınayan nefis. Evet. Yani aslında hata yaptığını biliyor. Farkında. Bunu bilmesi bile mesela tasavvufta şeydir. Kişinin hata yaptığını bilmesi mesela tasavvufta şeydir. Kişinin hata yaptığını bilmesi bile bir erdemdir hocam. En sonunda işte bunu görüyor. Yani aslında orada yine dediğiniz doğru. Hata yaptığını fark etmesi bile bir erdem hocam insan.
Evet.
Çok güzel hocam. O yani, vurgunuz gerçekten çok hoş.
Sahnede de yaşadığının bir bakıma farkına varıyor.
Aynen, aynen. Evet. O çok önemli. Ki bu İmam Gazali'nin ki o da İran coğrafyasının Kimya-i Saadet'te anlatıyor hocam o nefsi, nefsin basamaklarını falan. Orada da yani aslında Mecid Mecidi bu filmin de tamamen kaynağı hocam bence tasavvuf üzerinden alıyor. Yani amaç ne? Saf katıksız bir insan var olması, insani kamil olması ama işte burada bir karakter aslında bizi de özetliyor. Yani ben hep filmin baştan beri söyledim ya hocam. Bak işte Alparslan Hoca, işte Mithat Hocam. Dünya malının peşinde işte Mithat Hocam. Dünya malının peşinde çok koşma bak. Yani ne kadar ben mesela öğrencilerime tilki örneğini veririm. Ki hocam şöyle derim, dünyada tilki kadar rızkının peşinde koşan bir hayvan yoktur. Tilki koşar, koşar, koşar. Ama tilki yine o zayıf varlıktır. En sonunda ya bir avcının elinde kalır, bir kümeste biri öldürür. Mesela bir köpek tilki kadar koşmaz. Gelir kapına sana sevinlik yapar, bir parça ekmek verirsin, karnını doyurur. Hani yine bu mesleviyle alakalı biraz. Yani baktığımız zaman sen ne kadar çabalarsan çabal, Allah'ın sana verdiği bir rızık dairesi var. Onun dışına çıkamazsın. O zaman herkes zengin olurdu hocam. Çok böyle ticaretle olmuyor ama batıyor adam, iflas ediyor, ayağını kırıyor, kolunu kırıyor, iflas ediyor, dükkanı yanıyor. Demek ki orada da bir hayır var hocam. Öyle düşün, ben öyle düşünüyorum. Ayağını kırmasında bir hayır var.
Peki filmin adı Selçelerin Şarkısı. Selçelerin geçtiği sahnelere bakacak olursak çok böyle büyük bir sahne değil aslında. Yani filmin adı niye böyle olmuş acaba diye düşünmeden edemiyorum aslında. Bu Selçelerin Şarkısı'ndan kastı neydi acaba bu yönetmenin?
Evet. Orayı ben de düşündüm. Çok ciddi anlamda bir cevap, yani kesin bir cevap bulamıyorum. Alparslan Hocam veya Selçuk konuşsun.
Selçuk i̇şte o hiç çalışmış gibi.
Evet, o havuza gidiyor ya, havuzdaki orada Kerim aslında bir değişim geçiriyor. O değişimi geçirirken değil mi o havuzun içerisinden, su kuyusunun içerisinden kuşlar hareket etmeye başlıyor.
Havuzu
temizliyor. Kuşlar hareket etmeye başlıyor.
Evet.
İşte orada serçede merhamet duygusu aslında. Orada o serçeler belki merhamet duygusunun
verdiği emeği görüyor. Hatta bir sahnede çıkarttıkları kiri gösteriyorlardı. Üzerinde ayak izleri ve el izleriyle birlikte. Orada bir inisiyatife geliyor. Öyle diyelim.
Bak orayı da evet, oradaki o havuzun içerisinden çıkartılan kirli toprağın üzerinde ayak izleri, el izleri falan vardı. Orada demek ki elde edilmiş, çabalanmış bir emek var değil mi Selçuk? Orada evet hocam, orayı da çok iyi yakalamış.
Mithat Hocam,
evet.
Elif Hocam, filmde dikkatimi ne çekiyor biliyor musunuz? İnsanlar ne kadar doğal giyimleri. Mesela bizde bir Çanakkale Savaşı ya da bir savaş filmi çekiliyor. İnsanların yüzlerinde makyaj var. Ya da nasıl size söyleyeyim? Yani o coğrafyanın insanını mesela nedir? Bozkır'da yaşayan insanların işte yüzünde kırışıklık vardır, alınları çatlaktır, yüzlerinde güneş yanığı vardır. Ya da ne bileyim Şimdi düşünün, İstanbul'un Fethi ile ilgili bir film vardı. Fethi 1453. O adır. Yüzlerinde güneş yanığı vardır. Ya da ne bileyim, şimdi düşünün İstanbul'un Fethi ile ilgili bir film vardı. Fethi 1453. O adam Fatih karakter, canlandıran karakter, ki Fatih'in burnu nasıl hocam? Biliriz, böyle bir kemerli burnu
Uzun
vardır.
büyük bir burun.
Fatih'i
Hemen bu.
canlandıran adamın burnu yapılıydı hocam. Şimdi benim orada Kerim, Mithat hocam dedi ya, 2500 kişi içerisinden seçilmiş. O kadar doğal bir tip ki karakter, ki çocuklara da bakıyorsunuz sanki doğaçlama yapıyorlar. İşte ev halkına bakıyorsunuz sanki, hani Vizontele filmi var ya bizim, Yılmaz Erdoğan'ın, Mithat hocam.
Evet.
Orada da çok doğal karakterler canlandırılmaya çalışılmıştı. Böyle çok doğal. Hani sanki halktan insanlar gibi. Ben filmde de onu da gördüm. Sanki böyle bir köydeki Kerim, yani o filmdeki Kerim, daha sonra zaten Altın Küre'yi mi? Cannes Film Festivali'nde ödül alıyor en iyi oyuncu. Belki de çok sıradan bir oyuncu ya da havadan bir oyuncu ya da, ama o kadar doğal oynuyor ki hocam. Yüzüne bakın, yüz hatlarına bakın. Biz de olsa hocam.
Şu an hocam o Kerim İran sinemasının yani çok en ikonik aktörlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Yani
Aynen. Ama ne
üst
kadar doğal
düzey
bir.
dünya çapında bir aktör olarak yani
Evet.
sanat eleştirmenleri tarafından kabul görmüş bir adam yani öyle.
Cennetin çocuklarında da oynamıştı sanırım hocam o adam.
Cennetin
Orada da
çocukları.
mı? Bir de cennetin rengi vardı değil mi? Tam
Cennet mi?
hatırlayamadım.
Cennetin rengi.
Cennetin çocuklarında oynamıştı diye hatırlıyorum ama pek
Evet.
emin değilim.
Mecit Mecidi'nin filmlerinde çok şey yapan, oynayan bir karakter. Mecit Mecidi'nin
Evet,
böyle
doğrudur.
vazgeçilmezi.
Aslında adama baktığımda ben şunu görüyorum. Hani 2500 Aslında adama baktığımda ben şunu görüyorum. Hani 2500 oyuncu arasında seçilmiş dedi ya. Türkiye'de olsa bence çok da rol
Evet.
bulabilecek bir tipte değil
Değil,
aslında,
değil.
değil mi? Yanılıyor
Çok
muyum? Yani
çok
çok
doğal bir karakter.
doğallar çünkü ha. Tüm
Çok doğal.
oyuncular öyle. Hani belki ancak bir figüran olarak falan oradaki oyuncuların çoğu bizde bir film olsa belki bir figüran olarak yer alabilirlerdi herhalde. Ama
Hocam,
orada o
zaten
doğallığı yansıtmaları açısından çok
işte o
başarılı.
doğallık ve işte bence gerçeği verebilmek önemli. Yani o doğallığı ve gerçeği verebilmek önemli. Yani bir sinema filmi ne kadar hayatın içerisindense, yani hayata
Evet.
yakınsa, yani abartmalar falan olmazsa, hayatla özdeş olabilirse o sinema filmi başarılı olabiliyor. Yani ben onu gördüm. Yani ben de amatör bir sinema izleyicisi olarak gerçeğin içerisinde yani hayatın içerisine yakın olan böyle abartılara düşmeden veya ajitasyonlara düşmeden yapılan gerçeğe yakın şeyler yani kabul görüyor. Yani Mecit
Mithat hocam.
Mecid'in filmlerinde biz bunu görebiliyoruz. Yani ajitasyon olayı yok mesela.
Yok,
Değil mi?
yok,
Bizi
aynen.
ajite edebilecek mesela ne bileyim işte
Ya çok üzüldük.
aşırılığa
Ah yazık
kaçan.
diyeceğimiz bir durum yok. Evet
Yok.
gerçekten
Evet,
düşündüğümüzde.
öyle bir durum söz konusu değil yani.
Aynen.
Evet
Nedir işte
fakirliği
yani?
gösteriyor ama yani böyle
Evet.
ah tüh vah nasıl
Mesela
olacak diye demiyorum.
Masum Kırmızıgül de sinema filmi çekiyor. Mesela iyi paralar kazandı belki ama yani işte Güneşi Gördüm filmi mesela aşırı derecede böyle ajitasyonlara girilmiş değil mi? Böyle
Evet.
ahvah edebilecek şeyin dışına çıktın mı o sinema diliğinden uzaklaştın mı o sanatsal öge ortadan kalkıyor mesela
O
yani.
Yeşilçam'dan
kalmış bir kültür diyelim hocam onu.
Evet. Mithat hocam,
Evet yani
zorlama sahne
olabilir.
çok söylüyor.
Olabilir.
Zorlama
İşte
sahne yok Mithat'ın.
ama Nuri Bilge Ceylan'ın hakkını yememek lazım. Zeki Demirkubuz'un hakkını yememek lazım. İşte ben kendi sevdiğim sinema yönetmenlerinden bahsediyorum. İşte bir Yeşim Ustaoğlu'nun hakkını yememek lazım. İlk aklıma gelen bunlar mesela. Mesela Semih Kaplanoğlu'ndan bahsediyorlar. İzlemedim, bilmiyorum, tanımıyorum. Mesela onu da çok övüyorlar. Aklınızda bulunsun yani. Evet.
Mithat
Peki,
hocam.
lafın. Buyurun hocam.
Mithat
Al
hocam,
basacak. Buyurun ben toparlayacağım
son
en
bir
son.
şey söyleyeyim de şey var, İran filmlerinin sonu izleyiciye bırakan bir şey var. Yani bir yap hep filmin
Evet.
son, ama İran filminde böyle bir şey bırakıyor. Hani sonunu siz şey yapıyorsunuz, filmin son sahnesinden anlıyorsunuz. Allah yakındır film mesela. Yine muazzam bir son ama diyorsun ki film bitti mi? Bitti mi diyorsunuz ama aslında film bitti yani. Orada size aslında
Yani mesela
o...
orada sen bana sormuştun hocam, işte kızla erkek birleşiyorlar mı, evleniyorlar mı falan şeklinde.
Evet.
Evet, öyle bir yoruma açıklık söz konusu. Bence ben işte birleşmediklerini, bir araya gelmediklerini falan söylemiştim sana. Dikkat edersen orada kasayı gösteriyor. Film o motorun arkasına kasa yerleştirildi ya.
Evet.
Orada usta o hara şey kadın kendisi motosiklette yolcu taşıdığından dolayı eğer bayan yolcular olursa onlara temas etmemek için o kasayı oraya koymuş.
Kasa.
Dikkat
Aynen.
edersen.
Yani
Evet,
müthiş bir
dikkat
aynen.
edersen.
Yani
Evet,
müthiş bir şey var
o
orada.
temas olmasın diye o haramlık selamlık olayı o kasayı oraya koyuyor ki kadınla temas olmasın.
Aynen,
Filmin
aynen.
sonunda da kasayı gösteriyor zaten dikkat ederken kamera kasaya yaklaşıyor. Biz oradan anlıyoruz ki bir araya gelmiyorlar yani. Bir de zaten o filmde çok belirgin bir şekilde işte beşeri aşktan ilahi aşk olayını
Tabii.
çok rahatlıkla görebiliyoruz yani.
Elif hocam, Mithat hocam. Tabii çok az sayı, yani bu filmi gerçekten ben öğrencilerin izlemesi çok isterim. Özellikle bu yaş seviye grubu çocukları. Mesela Mithat hocam da Elif Hanım siz de izlemiş. Kefernahum filmi var Mithat hocam.
Onu izledim.
İzledim
Onu
hocam,
izledim.
izledim.
Ne bileyim yani bu tür filmleri ne bileyim şimdi çocuklar benim geçen hafta mı ondan önceki hafta çocuklar şeye gittiler Örümcek Ada. Oğlum nereye gidiyorsunuz diyorum ya. İşte yine Amerikan bayraklarına bürünmüş kahramanlar Örümcek Adam şeye gittiler Örümcek Adam. Oğlum nereye gidiyorsunuz diyorum ya. İşte yine Amerikan bayraklarına bürünmüş kahramanlar Örümcek Adam, Superman, Batman, Yüzbaşı Amerika dünyayı onlar kurtarıyor. Hasılat hop Amerika'ya ondan sonra diyoruz ki niye biz bu haldeyiz? Ya oturun ya bir Japon sinemasının filmini izleyin ya bir Yedi Samuray. Mithat hocam veya Elif hocam izlemişsinizdir. Yedi Samuray filmi vardı mesela. Ya
Yok,
Amerika'daki o şu
izlemedim. Akira'nın değil mi? Akira Kurosawa'nın filmi.
tabii
Kurosawa.
yani biz sadece takılmış gidiyoruz bir işte Hollywood Amerikan sineması ama gerçekten İran sineması tamamen hocam görsel unsurlarıyla kültürel unsurlarıyla çok dehşet bir ki ben şeyi de seviyorum Hint filmlerini de çok seviyorum gençlerimizi çocuklarımızı bu yönde evrilmemiz gerekiyor ama ben üzüldüm yani şahsen bugün öğrencilerin böyle katılıp yorum yapmasını beklerdim. Bilmiyorum hocam.
Evet.
Bilmiyorum hocam.
Alparslan hocam, değişim aslında çok kolay olmuyor. Yani bizim bu anlamda karşımızda çok güçlü bir sektör var. O
Evet.
yüzden biz kaliteli olana, sanatsal olana öğrencileri yönlendirmek için şu anda belki 5 kişiyiz yayında. Bir
Evet.
sonraki yayında daha fazla olacağız. Hani
Tabii.
beni az çok tanıdığınız çok kolay pes eden birisi değilim bu anlamda. 5 kişi de olsa bir sonraki yayın 6-7 böyle böyle yapacağız diye düşünüyorum ben
İnşallah
bunu.
hocam.
Hani
Bu temennide hocam. Çok.
tabii ki o filmleri de izlesinler. Hani yorum yapabilme yetenekleri, karşılaştırma becerilerini geliştirmiş olurlar. Hani tabii ki onlar da izlesinler ama Mithat Bey'in bir önceki bizim podcast kanalımızda söylediği bir şey vardı. Hani popüler şeylerden ziyade edebi yönü
Evet.
güçlü, sanatsal değeri olan filmlerin, kitapların okunması, izlenmesi daha kıymetli diye.
Tabii.
Gerçekten yorum yeteneğini geliştiriyor. Bugün o Selçuklar'ın Şarkısı filmi de aslında baktığınızda çok böyle sıradan sahneler, sıradan yaşamlar. Ama bakın biz şu anda 52 dakika oldu kayıt alıyoruz. İran sineması üzerine ve Selçuklar'ın Şarkısı üzerine bu kadar konuşabildik. Demek ki çok
Belki
basit temel
konuşsak
şeylerin
hocam.
ardındakini ortaya çıkarmamız lazım.
Evet yani şimdi konuşsak belki sabaha kadar daha
Belki
konuşabiliriz.
de
Yani evet işte
evet.
bu yorum işte sanat böyle bir şey. Yani
Evet.
yoruma açıklık olayı herkesin kendine göre bir yorum çıkartması önemli bir şey. Zaten bir sanat eserinde en önemli kıstaslardan biri de bu mesela.
Tabii.
Bir de İran sinemasında bunu da belirteyim. Sansür dediğimiz olay var yani İran sinemasında.
Çok
Ama bu
fazla.
sansürün olmasını adamlar bu sansürden bunu pozitif yönde evrilmeyi başarabilmişler.
Yani adamın
Yani
eline
böyle.
üç renk veriyorsun, adam tablo yapıyor.
Evet,
Eline bütün
sansürden
renkleri.
evet
Evet.
işte o sansürden o sansüre sansürden dolayı o anlam kapalılığı dediğimiz şey bir sanat eseri olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani
Evet.
pozitif yönde o sansürün olumlu etkileri İran sinemasına yansımış
Tabii
mesela.
tabii.
Bir de bir kitap ismi vereyim. İran sineması ile ilgili. Cihan Aktaş'ın İran sineması ile ilgili bir kitabı var. Yani belki ilgi duyan arkadaşlar o kitaba da başvurabilirler. Can Aktaş'ın eşi zaten İranlı. Hem İstanbul'da hem Tahran'da yaşıyor. Onu da belirteyim. O İran sineması üzerinde bir kitabı var yani. İlgilenen arkadaşlar o kitaba başvurabilirler.
Evet.
Ama hocam Alparslan filminde işte Mecidi Türk değil yani. İran, Fars. Fars'tır. Evet. Ama orada Türklük vurgusunu yapması işte belki işte Hamanay'a yakın olması işte Hamanay'la dost olmaları falan işte Hamanay İran'da Türk. Belki İran yönetiminde bir ırkçılığın olmadığına dair mesajlara da ulaşabiliriz aslında.
Evet, evet, evet.
Yani böyle bir sonuca varabiliriz. Mesela Azeri olması. Evet, orada dikkat ederseniz bir de mesela orada belki farkı İbrahim Tatlıses'in şarkısı çalıyor.
Aynen.
Evet, evet, kamyonda
tatlıları şey yaparken.
Evet,
evet, evet tatlıları taşırken.
Evet,
kamyon var herhalde.
Kerim'in halası oğlu kamyonu halası sürerken. Evet, evet orada evet. İbrahim Tatlıses'in. Demek ki İbrahim Tatlıses de bir de işte bu kültürel etkileşimi çok rahat bir şekilde demek ki gördük oradan mesela. İşte orada İbrahim Tatlıses vurgusu böyle bir sonuca varabiliriz.
Hocam evet. Sözünüzü kestim.
Ama şu sonuca varıyoruz. Tekrar başa döneceğim. O sınıf farkı dediğimiz olay Mecidi'nin filmlerinde çok belirgin bir şekilde o İran'ın İslami yönetime rağmen, İslami rejim olmasına rağmen o kapitalizme yenilişini biz İran'da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz yani.
Evet.
Diğer filmlerinde de var mesela. O, hatırlamıyorum Cennetin Renginde miydi? Çocuklarında mıydı? Oğluyla bisikletle bir yolculuk yapıyor. Bahçıvanlık yapıyor. Zengin zengin evlerin bahçelerini, bahçıvanlığını yapıyor. Dikkat ederseniz Mecidi'nin oyuncuları, baş karakterleri hep sakallıdırlar. Veya kirli sakallıdırlar. Ama o zengin sınıfa girdiğimiz zaman zengin sınıfta sinek kaydıtları görebiliyoruz. Veya pular takılan adamları görebiliyoruz mesela. Orada işte hani biz İslami yönetim diyoruz da orada o kapitalizme, İran'ın yenilişini, onu aşamadığını bence o filmlerde çok rahat bir şekilde görebiliriz.
Evet.
Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi?
Sona doğru yaklaşırsak evet onlar çok güzel öğelerden bahsetmiş. Bir de Selçuk'un ilk başta bahsettiği bir dört ana sahne vardı. Onlardan biri de buzdolabı sahnesi mesela. Biraz da bunun üzerinde konuşacak olursak. Buzdolabı sahnesini işte alıyor, yerine teslim edemiyor. Hatta bir gün evine götürüyor. Ondan sonra olaylar gelişiyor. Onun üzerine de biraz konuşacak olursak. Selçuk sen ne söylemek istersin bu sahneyle ilgili?
Yani buzdolabı sahnesi şeydi. Kerim'in bozulma konusunda doruk noktaya geldikten sonra yeniden eski karakterine dönüşünün başlangıcıydı bence. Ki ilk gün evinde kaldığı sürede paketi geldikten sonra yeniden eski karakterine dönüşünün başlangıcıydı bence. Ki ilk gün evinde kaldığı sürede paketi bakıyor, uzun uzun düşünüyor acaba ne yapacağım diye. İkinci günde önce satmaya çalışıyor, daha sonra da gerektiği yere götürüyor. Ki bu Kerim yavaş yavaş eski karaktere dönüyor. Bacağının kırılmasıyla da tam ilk sahne, ilk dakikalarda izlediğimiz Kerim'i görüyoruz.
Evet.
Peki bir sahne daha demiştin buzdolabı sahnesinden sonra. O sahne hangisiydi Selçuk?
O da çocukların bidonla giderlerken balıkları devirme sahnesi vardı. Orada da şeyi düşünmüştüm ben. Köye herhangi haram bir madde girmiyor diye düşünmüştüm. Yani 1000 tane balık vardı belki oradan ama sadece bir tane balığı sultanlığına götürebildiler.
Erik sahnesi yani, gibi değil mi?
Evet, erik sahnesi evet. Gibi. Köye herhangi haksız bir yoldan bir mal, bir eşya girmiyor diye düşünmüştüm. Siz ne düşünüyorsunuz hocam?
Ben senin
vallahi ben orayı da ben tam hatırlayamadım. Evet, o balıkları nereden almışlardı? Çiçek. Onu ben balıkları tam şey hocam, yapamadım.
Taşınan bir adam veriyordu. Saksılardan hemen sonra bakıyorlar ki bidonun altı delik. Saksıları tek tek yere atıyorlar. Daha sonra balıkları tarnıca götürürken kabı yere düşürüyorlar. Altı patlıyor tamamen. Daha sonra yan tarafta akan su kalanına atıyorlar balıkları. Sadece bir taneyi poşete koyup su tarnıcına götürebiliyorlardı. yan tarafta akan su kalanına atıyorlar balıkları. Sadece bir taneyi poşete koyup su sarnıcına götürebiliyorlardı. Belki siz hatırlıyorsunuzdur Alparslan Hocam.
Vallahi şimdi o sahne böyle hani başlangıcı çocukların o balıkları alabilmek için bir para kazanma süreci vardı değil mi Selçuk?
Evet, onları evet, satıp para kazanmak satıyorlardı.
Ha, çiçek satıyorlardı yol kenarında değil mi? Hatta denk geliyordu babaları onlara, böyle hayal meyal hatırlıyorum. Aynen, kızıyordu kızına değil mi? Ergen böyle kız, hani kızı böyle yetişkin bir kız da değil aslında. Bir endişe duyuyor evet, tabii onlar orada görmekten.
14'lü yaşlarda gibi ben hatırlıyorum. 14-15 aynen, yaşlarında. Orada,
tabii böyle bir endişe duyuyordu hatta baba. Kızıyordu falan. Ben de senin dediğin gibi düşünüyorum. O hani çocukların hani böyle o akan bidonla birlikte hayalleri de şey oluyor. Akıp gidiyor gibi mi geldi?
Aktı gitti.
Aktı gitti hocam. İşte baba da
bence geçiriyorlar. Onların da çok büyük para kazanma gibi hırsları falan tabii var. Evet. Belki de o hırsların törpülenmesi açısından Mecit Mecid'i onu bilinçli tabii olarak yapmış olabilir yani.
Neticede çocuklar babanın annenin aynası değil mi İtat Hocam?
Evet.
Kalktığı evet zaman onu görüyorlar babayı. Bir sahnede çocuk parayı babaya mı veriyordu, biriktirdiği parayı? Öyle bir şey vardı bacağı ayağı kırıldıktan sonra.
Şey var hocam, babasına meyve suyu alıyor. O sahne var.
Aynen aynen o sahnede ben
çok bak orada etkilemişti da o Kerim'in hem büyük kızı hem o, erkek çocuğu ya kendi nefislerini başkalarının nefislerine şey yapabiliyorlar. Yani o diyargam çocuklar aslında.
Ya aynen, yani, aynen, aynen,
aynen. Aynen o iki çocuk da başkalarını düşünüyorlar. Yani diyargam tarafları oldukça gelişmiş mesela.
Aynen aynen.
Bir de bir şey herhalde.
Bir Selçuk sahnede hocam çocuk fazla çalışmaktan elleri nasır tutmuştu babası. Aynen. Bunu evet, görüyordu. Evet, evet.
Babası evet çocuğun nasır tutan ellerini görüyor.
Evet. Orada da o sahnede de çocuğun de nasıl bir karaktere sahip olduğunu öğreniyoruz
anlıyor
zaten.
Anlıyor tabii.
Evet.
Doğru doğru. Etkileyici evet bir sahneydi o da gerçekten.
İşte dediğimiz gibi yani o filmde ben yine tekrardan bir tekrara düşeceğim. Yani konu, işte karakterler, şunlar bunlar. Yani o Mecit ve işte demek ki yönetmenlerin o kamerayı tutmaları, yani nasıl bir şey bu? Yani o müthiş görselliği nasıl yakalayabiliyorlar? Mesela o havuza giriş sahnesi, o kapının taşınması, işte drone'la çekilmiş orada. Mesela o bakış açılarını o nasıl yakalayabiliyorlar? O işte bence biraz da işte o Mecid'le çekilmiş orada. Mesela o bakış açılarını o nasıl yakalayabiliyorlar? O işte bence biraz da işte o Mecid Mecid'in o görsel tarafı benim ilgimi daha çok çekiyor.
Evet.
Yani böyle kendini işte bir masal dünyasına girmiş gibi hissediyorsun. Yani estetize edilmiş çekimler, görüntüler seni başka bir dünyaya şey yapıyor. Yani Mecid Mecid'in bu tarafı bence çok önemli. Yani evet, oranı da konu üzerinden ise bu tarafı da bence önemli yani.
İşte zaten biz de öyle bir yönetmenin çektiği film üzerinden bir saat kadar konuşabiliyoruz. Yani bizden farklı bakış açısına sahipler tüm sanatçılar. Dünyaya farklı bir açıdan bakıyorlar. Bu akşam evet, sizinle Mecid Mecid'in Selçuk'un şarkısı filmini konuştuk. Ben öncelikle Selçuk'a çok teşekkür ediyorum. Podcast ekibimizde çok harika işler. Podcast ekibimizde çok harika işler imza atıyor. Entelektüel birikimin de
yüzleştikçe
arttığını görüyorum. Alparslan Hocam tarih konusunda zaten bize müthiş destek sağlıyor.
Estağfurullah hocam.
Hocam da yeni bir aslında şey başlatacağız bence. Ben öyle görüyorum. Yeni bir seri başlatmış olduk herhalde. Bence başlattık evet, devam edelim. Çok güzel oldu.
İnşallah hocam.
İşte böyle evet, ara ara siz bize filmler önerdikçe, sınıflarınıza söyledikçe, işte film olur, kitap olur. Yine bunları konuşmak üzere toplanmak isteriz her zaman. Ben
de ama gönül isterdi ki, sözü hocam kestim, gönül isterdi ki katılım fazla olsaydı. Öğretmen arkadaşlar ve öğrenciler de katılmış olsalardı güzel olurdu.
Fikret Hocam eminim artacaktır. Ben bu durumu çok yaşıyorum aslında. Hiç sıkıntı yok, pes etmiyoruz. Yani ben şu anda burada olmaktan çok mutluyum. Çok kendim adım eminim artacaktır. Ben bu durumu çok yaşıyorum aslında. Hiç sıkıntı yok, pes etmiyoruz. Yani ben şu anda burada olmaktan çok mutluyum. Çok kendim adına çok şey öğreniyorum. Belki bir öğrencinin hayatını değiştirdik. İleride 2-3 böyle böyle artacak. O yüzden hani biz kaliteli işler yaptığımızı düşünüyorum. Kaliteli işlere imza attığımızı düşünüyorum. O yüzden de katılımın gün geçtikçe de hani bizdeki bu kararlılığı görecek insanlar bir bakalım ne yapıyorlar, ne konuşuyorlar diyecekler diye düşünüyorum. Katılım bir dahakine eminim artacaktır. Bu tatil gününde bu saatinizi bize ayırdığınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Podcast ekibinin bir
Biz
koordinatörü
teşekkür
olarak.
ederiz hocam.
Selçuk yine harikaydın. Filmi çok güzel yorumlamıştın. Ben hep söylüyorum
Sağ olun canım, ben teşekkür ederim.
film konusunda ben Selçuk'a çok direkt böyle görev paslıyorum. Çünkü ben çok film izleyen birisi değilim. Hep söylüyorum. İzlesem de sizin kadar...
İyi akşamlar Elif hocam.
İyi
Sağ
akşamlar.
olun. Teşekkür ederiz.
Selçuk iyi
Ben de
akşamlar. Elif
Selçuk
hocam
emeğinden
iyi akşamlar
dolayı
hocam.
yani
Siz iyi akşamlar.
kutluyorum. İyi akşamlar. Sağ olun.
Sağ
Sağ
olun.
olun.
Yeni Neşven Lisesi Sorularla Gündem Podcast kanalında bugün